Çanlar kimin için çalıyor?
Ayrım 35.
Yani demek istediğin, bir şey demek istediğim yok ama böylesi gerçek iblisleri, insanlık süprüntülerini, hain general köpeklerini, kendilerine duyulan güveni kötüye kullanan, görünümleri insanın içinde başkaldırı duygularını uyandıran amiralleri öldürüp yok ederiz elbette. Yok edilir onlar. Cinayete kurban gitmezler. Fark anlıyor musun? Anlıyorum demişti Robert Garden. Arada bir şaka yapıyorum ama kimi kez şakacıktan bile şaka etmenin nice tehlikeli olduğunu bilirsin değil mi? Güzel. Şaka bir yana İspanyolların bugün bile komutayı ellerinde tutan kimi generalleri kurşuna dizmediklerine pişman olmayacaklarını sanma sakın. Kurşuna dizme işinden hoşlanmam anlarsın ya. Benimse umurumda değil dedi Robert Garden. Ben de hoşlanmam onlardan ama artık umurumda da değil. Biliyorum demişti Karko. Bunu anlatmışlardı bana. Önemli mi bu dedi Robert Garden. Yalnızca doğruyu söylemeye çalışıyordum. Üzücü demişti Karko. Ama bu normalde güvenilir kategorisine girmek için çok zaman harcamak zorunda olan insanlara güvenilir kişiler olarak davranılmasını sağlayan şeylerden biri. Güvenilir olmam gerekli mi? Yaptığın iş gereği çok güvenilir olmak zorundasın. Kafanın içindekileri anlamak için zaman zaman seninle konuşmalıyım. Oturup ciddi ciddi konuşmadığımıza çok yazık doğrusu. Savaşı kazanana değin kafamı askıya aldım demişti Robert Garden. Öyleyse ona uzunca bir süre gerek duymayabilirsin. Ama arada bir de olsa ona antrenman yaptırsan iyi olur. Robert Garden ona Mundo Obrero'yu okuyorum demişti. Karkov da tamam demişti. Güzel. Ben de anlayabilirim şakadan. Ama Mundo Obrero'da pek akıllıca şeyler var. Bu savaş üzerine yazılmış en akıllıca şeyler. Evet demişti Robert Garden. Katılıyorum sana. Ama olanları iyice anlamak için yalnızca parti organını okumakla yetinemezsin. Yetinemezsin demişti Karko. Ama olan bitenin tam bir görüntüsünü 20 gazete okuyarak da elde edemezsin. Hem sonra de ki bu görüntüyü elde ettin. Bilmem onu ne yaparsın. Böyle bir görüntü hemen hemen sürekli olarak gözlerimin önündedir benim. Ancak ben bu görüntüyü unutmaya çalışıyorum. Sence bu kadar kötü mü? Şimdi eskisinden daha iyice. Kötülerin bazılarından kurtuluyoruz. Ama pek parlak değil durum. Devasa bir ordu oluşturuyoruz şimdi. Elemanların kimisi Modesto'nun, El Campesino'nun, Lister ve Duran'ın adamları. Hepsi güvenilir kişiler. Güvenilir olmaktan da öte hatta. Olağanüstü iyiler. Göreceksin sen de. Ayrıca hala işlevleri değişiyor olmasına karşın tugaylarımız var. Ama iyi ve kötünün yan yana olduğu bir ordu savaş kazanamaz. Hepsinin belli bir siyasal gelişim düzeyine getirilmeleri gerekli. Hepsi niçin dövüştüğünün, amaçlarının önemini kavramalı. Yapacakları kavgaya inanmalı hepsi. Disiplini kabul etmeli. Kocaman bir düzenli ordu oluşturuyoruz. Ama düzenli bir ordunun ateş altında ne yapacağını bilmesi için gerekli disiplini yerleştirmeye zamanımız yok. Bunu halk ordusu diye adlandırıyoruz. Ama gerçek bir halk ordusunun özelliklerine sahip olamayacağı gibi düzenli bir ordunun gereksindiği güçlü disiplinden de yoksun bu ordu. Göreceksin sen de. Çok tehlikeli bir iş bu. Bugün pek keyfin yerinde değil. Değil demişti Karkov. Valencia'dan yeni döndüm. Bir sürü insan gördüm orada. Valencia'dan kimse neşeli dönemiyor. Madrid'de kendini iyi, temiz hissediyorsun. Kazanma dışında bir olasılık aklına bile gelmiyor. Valencia ise bambaşka. Madrid'de kaçan tabansızların elinde yönetim. İktidarın gevşekliği, bürokrasisi içine yuvarlanmışlar. Oh ne âlâ. Yalnızca Madrid'dekilere karşı burun kıvırıyorlar. Tek tutkuları savaş komiserliğini güçsüzleştirmek. Hele Barcelona. Barcelona'yı görmelisin. Nasıl orası? Baştan aşağıya komik bir opera. İlkin kafadan çatlakların, romantik devrimcilerin cennetiydi orası. Şimdi ise sahte askerlerin cenneti. Üniforma giymekten hoşlanan, kırmızı siyah eşarp takınıp caka satmaktan hoşlanan askerler. Savaşmak dışında savaşın her şeyinden hoşlananlar. Valencia mideni bulandırır. Barcelona'da ise kahkahadan kırılırsın. Peki ya POM girişimi? Pom hiçbir zaman ciddi bir şey olamadı. Kafadan çatlaklarla yabanilerin sapkınlığıydı o. Tam bir çocukluktu. Aralarında yanlış yönlendirilmiş dürüst insanlar da vardı. Orta karar bir beyin ve çok az faşist parası vardı. Fazla değil, zavallı Pom. Çok budala insanlardı onlar. Peki de darbe girişiminde çok insan öldü mü? Sonradan kurşuna dizilenlerle dizilecek olanlara göre çok değil, Pom. Tam adına layık, ciddilikten uzak. Ona mops ya da mesales demeleri gerekirdi aslında. Ama hayır, Kızamık çok daha tehlikelidir. Hem görmeyi hem de işitmeyi etkileyebilir. Yalnız biliyorsun beni, Walter'ı, Modesto'yu ve Prieto'yu öldürmek için bir komplo hazırlamışlardı. Görüyorsun işte nasıl karman çorman oldular. Bizim onlarla hiçbir benzerliğimiz yok. Zavallı Pom. Kimseyi öldüremediler. Ne cephede ne de başka bir yerde. Gerçi Barcelona'da birkaç kişi öldürdüler ya. Sen orada mıydın? Evet, Troçkist canilerin bu adı batısıcı örgütünün hainliklerini, aşağılık faşist dolaplarını anlatan bir telgraf çekmiştim. Ama aramızda kalsın, bu Pom hiç de ciddiye alınacak bir şey değildi. Tek adamların indi, onu yakaladık ama elimizden kaçtı. Şimdi nerede? Paris'te. Paris'te olduğunu söylüyoruz yani. Çok hoş bir heriftir ama politik yönden iyice sapıtmıştır. Ama bunlar faşistlerle ilişkiliydiler, öyle değil mi? Kim değil ki? Biz değiliz. Kim bilir? Umarım değilizdir. Sen sık sık onların hatlarının gerisine geçiyorsun diye sırıttı Karko. Ancak Paris'teki Cumhuriyet Hükümeti Elçiliği'nin sekreterlerinden birinin kardeşi, geçen hafta Burgos'tan gelenleri karşılamak için Saint-Jean-Luz'a bir gezi yaptı. Cephede olmayı yeğlerim ben demişti Robert Garden. Cepheye yaklaştıkça insanlar daha iyileşiyor. Faşist hatların gerisindekileri nasıl buluyorsun? Çok iyi. Orada çok iyi adamlarımız var. Bak, görüyor musun? Onların da bizim hatlarımızın gerisinde aynı şekilde iyi adamlarının olması gerek. Biz onları bulup kurşuna diziyoruz. Onlar da bizimkileri bulup kurşuna diziyor. Sen onların bölgesinde olduğun zaman hep bizim tarafa kaç kişi göndermeleri gerektiğini düşünmelisin. Düşünmüyor değilim bunu. Eh demişti Karkov. Bugünlük düşündüklerin yeter herhalde. Öyleyse şu bardakta kalan birayı iç de git artık. Çünkü üst kata çıkıp birileriyle görüşmek zorundayım. Üst kattan insanlar. Yakında yine gel beni görmeye. Evet diye düşündü Robert Garden. Galurt'ta bir sürü şey öğrendin. Yayımlanan tek kitabını okumuştu Karkov. Pek başarılı değildi bu kitap. 200 sayfalık, 2000 kişinin okuduğundan bile kuşku duyduğu bir kitaptı Robert Garden'ın. İspanya'da zaman zaman yürüyerek ya da üçüncü sınıf vagonlarla, otobüslerle, zaman zaman da at, katır sırtında ya da kamyonlarla yaptığı 10 yıllık gezintisinde bu ülkeye ilişkin keşfettiklerini koymuştu bu kitaba. Aragon'u, Galicia'yı, iki Kastilyaları ve Estremadura'yı, Navarra'yı çok iyi tanıyordu. Borrow ve Ford'un yazdığı kitaplar çok daha iyiydi. Robert Garden ise bunlara pek bir şey ekleyememişti. Ama Karkov iyi bir kitap demişti ona. Seninle uğraşıp canımı sıkmamın nedeni bu işte demişti. Tüm içtenliğine yazıyorsun bana sorarsan. Bu da pek rastlanmadık bir şey. Bunun içindir ki bir şeyleri öğrenmeni istiyorum. Pekala, bu işi hallettikten sonra bir kitap daha yazacaktı. Ama yalnızca bildiği şeylerle, bildikleriyle ilgili bir kitap olacaktı bu. Ancak bunları işleyebilmem için şimdi olduğumdan çok daha iyi bir yazar olmam gerekecek. Bu savaşta öğrendiği şeyler hiç de o denli basit değildi. 19. Orada oturmuş ne yapıyorsun diye sordu Maria. Robert Garden'ın yanı başında ayakta duruyordu. Robert Garden ona bakıp gülümsedi. Hiç dedi. Düşünüyorum. Neyi? Köprüyü mü? Yok, köprü işi tamam. Seni düşünüyordum. Madrid'de tanıdığım birkaç Rus'un bulunduğu bir oteli, bir de günün birinde yazacağım bir kitabı. Madrid'de çok Rus var mı? Yok. Pek az. Ama faşist dergiler yüz binlerce Rus olduğunu yazıyor. Yalan bunlar. Çok az Rus var. Ruslardan hoşlanıyor musun? Senden önce buraya gelen de bir Rus'tu. Hoşlanmış mıydın ondan? Evet, o zaman çok hastaydım. Ama onun çok güzel, çok yürekli olduğunu düşünmüştüm. Ne saçmalık. Güzelmiş dedi Pilar. Burnu nah bu elim gibi dümdüzdü. Koyun budu gibiydi elmacık kemikleri. İyi bir dostum, yoldaşım da o benim dedi Maria'ya Robert Garden. Çok severdim onu. Kuşkusuz dedi Pilar ama vurdun onu. Pilar bunu söylediğinde masada kağıt oynayanlar başlarını kaldırıp baktılar. Pablo gözlerini Robert Garden'a dikti. Kimseden ses çıkmadı önce. Sonra çingene Rafael, doğru mu bu Roberto diye sordu. Evet dedi Robert Garden. Keşke Pilar bu konuyu hiç açmasaydı. Keşke bu olaydan söz etmemiş olsaydı el sordu o da. Kendi istedi bunu. Çok kötü yaralanmıştı. Kuesosa masrara. Çok tuhaf bir durum dedi çingene. Bizimle birlikteyken hep böyle bir olasılıktan söz etmişti. Bunu yapacağım diye kaç kez söz verdim ona bilmem. Ne garip şey dedi yine başını sallayarak. Çok garip bir adamdı o dedi Primitivo. Eşi benzeri yoktu. Kardeşlerden biri Andres bak dedi. Sen profesör ve hepiniz. Bir insan başına gelecekleri önceden görebileceğine inanır mısınız? Göremeyeceğine inanırım, dedi Robert Garden. Pablo garip biçimde ona bakıyordu. Pilar ise yüzünde hiçbir ifade olmaksızın Robert Garden'ı seyrediyordu. Bruce yoldaş cephede çok uzun kaldığı için oldukça sinirliydi. Irun'da savaşmıştı. Biliyorsunuz hepiniz ne kadar kötüydü orası. Çok, çok kötüydü. Sonra kuzeyde dövüşmüştü. Düşman atları gerisindeki bu iş için gruplar oluşturulduğundan beri de burada, Estremadura'da ve Andalusia'da çalıştı. Çok yorgundu bence. Çok sinirliydi. Çirkin şeyler düşünüyordu. Kuşkusuz bir sürü kötü şey görmüştür, dedi Fernando. Dünya kadar, dedi Andres. Ama beni dinle İngiliz. Bir insanın başına gelecekleri önceden görmesi gibi bir şey olabilir mi sence? Hayır, dedi Robert Garden. Bu cehalet ve kör inançtan başka bir şey değil. Devam et, dedi Pilar. Profesörün görüşlerini dinleyelim bakalım. Çok bilmiş geçinen bir çocukla konuşuyor gibiydi. Bence korku kötü hayaller yaratır, dedi Robert Garden. Kötü işaretler gören... Bugünkü uçaklar gibi, dedi Primitivo. Tıpkı onların gelişi gibi, dedi Pablo yumuşak bir sesle. Robert Garden masanın karşısında oturan adama doğru baktı. Pablo'nun kışkırtmak için değil, düşüncesini dile getirmek için böyle konuştuğunu anladı. Konuşmasını sürdürdü bunun üzerine. Korku içinde kötü işaretler gören insan, kendisi için bir takım şeyler kurar. Bu kurduklarının da ilahi bir güçten kaynaklandığını düşünür, diye de tamamladı sözlerini. Bence hepsi bu. Fallara, falcılara, doğaüstü şeylere inanmam ben. Ama bu garip isimli adam geleceğini apaçık gördü, dedi Çingene. Hem de önceden görmüş olduğu gibi oldu her şey. Onu görmedi, dedi Robert Garden. Böyle bir olasılıktan korkuyordu. Bu korku bir saplantı durumuna gelmişti. Bir şey görmüş olduğunu söyleyemez kimse. Ben de mi, diye sordu Pilar. Ateşten azıcık kül alıp avucundan üfledi. Ben de mi söyleyemem sana? Hayır. Tüm cadılar, çingeneler, hepsi birleşse yine de söyleyemezsin. Çünkü sen sağırların şahısın da ondan, dedi Pilar. Kocaman yüzü mum ışığında iyice yayvan ve sert görünüyordu. Salak olduğundan değil, sağırsın sadece. Sağır olan müzik dinleyemez, radyoda dinleyemez. Böylece onları hiç dinlemediği için de böyle şeylerin var olmadığını söyleyebilir. Küva İngiliz. O garip isimli adamın ölümünü yüzünde gördüm ben. Kızgın bir demirle yazılmıştı yüzüne sanki. Görmedin diye ayak diredi Robert Garden. Korku gördün. Bir de kuruntu. Korkusunun nedeni başından geçenlerdi. Kuruntusu da aklından çıkarıp atamadığı kötü olasılık yüzündendi. Küeva, dedi Pilar. Ölümü gördüm onda. Apaçıktı. Omuzlarının üzerinde oturmuş gibiydi sanki. Dahası ölüm kokuyordu. Ölüm kokuyormuş, diye dalga geçti Robert Garden. Belki de korku kokuyordu. Korkunun kokusu vardır. De la Muerte, dedi Pilar. Dinle beni. Gelmiş geçmiş en büyük Pion de Brega, Matador yardımcısı olan Blancoet, Grenora'nın emrinde çalışırken söylemişti. Manola, Grenora'nın öldüğü gün arenaya giderlerken kilisede durmuşlar. Manola'ya öyle bir ölüm kokusu çökmüş ki Blancoet'in midesi bulanmaktan alt üst olmuş. Öyle anlatmıştı. Manola yıkanırken de onun yanındaymış. Arenaya gitmek için yola çıkmadan önce otelde giyinirken de. Birlikte sıkış sıkış bir otomobile binip arenaya doğru giderlerken o koku yokmuş. Kilisede Jean-Louis de la Rosa'dan başkası da fark edememiş kokuyu. Dördü Paseo, geçiş töreni için sıraya dizildiklerinde Marsial ile Çiçule de alamamışlar onu. Ama Blancoit anlattı bana. Jean-Louis'in yüzünün kireç gibi olduğunu görünce sen de mi, diye sormuş Jean-Louis'e. Soluğum tıkanacak kadar hem de. Koku senin matadordan geliyor, demiş ona Jean-Louis. Bu esnada, demiş Blancoet. Yapacak bir şey yok. Umalım yanılmışızdır. Jean-Louis, öbürleri ya öbürleri, diye sormuş Blancoet'e. Nada, demiş Blancoet. Hiç. Ama bu Talavera'daki Jozan da kötü kokuyor. İşte o akşamüstü Veragüe çiftliğinin Posapena cinsi boğası Madrid'deki Plaza de Toros'ta 2. Tendido'nun tribünün önündeki çite dayayarak Manolo Granero'yu hurda hıraç etti. Finito ile birlikte oradaydım ben de. Gözlerimle gördüm. Boğanın boynuzu kafatasını darmadağın etti. Boğanın Manolo'ya tosladığı Barrera'nın altındaki Estribo'nun dibine yapıştı adamcağızın kafası. Peki de sen hiç koku almadın mı, diye sordu Fernando. Hayır, dedi Pilar. Ben çok uzaktaydım. 3. Tendido'nun 7. sırasındaydı yerim. Böylece yandan baktığımız için her şeyi görebildim. Ama o gece eskiden aynı biçimde ölen Joselito'nun emrinde olan Blancuit, Fornos da anlattı Finito'ya bunları. Finito, Jean de la Rosa'ya da sordu ama o hiçbir şey söylemedi. Doğru olduğunu belirtti yalnızca başını sallayarak. Bu olduğunda oradaydım ben. İşte böyle İngiliz. Bazı şeylere karşı sağırsındır belki. Tıpkı Cicello ve Marcial Lalanda gibi. Onların banderilloları, picadorları, Jean Louis ve Manolo Granerado'nun tüm gentelerinin o gün bu olayı işitmemeleri gibi.
Ayrım sonu.